Ayrım 29.
Sayfa 299. Bu belalı zamanda tehlikelerle dolu fersahlarca yol kat ederek bir görevle Elrond'a geldim. 110 gündür tek başıma yollardayım. Fakat savaş için müttefik aramıyorum kendime. Elrond'un kudreti silahta değil bilgeliğindedir derler. Akıl danışmak ve anlaşılmaz sözlerin çözümünü sormak için geldim. Zira o ani saldırının arifesinde kardeşim huzursuz bir uyku arasında bir rüya görmüş. Benzer bir rüya daha sonraları da birkaç kez onun uykularına, bir kez de benim uykuma girdi. Bu rüyada gökyüzünün doğusunun karardığını gördüm. Bir de gitgide büyüyen bir gök gürültüsü vardı. Fakat batıda soluk bir ışık hala dayanıyordu. Ve bu ışığın içinden uzak ama berrak bir sesin haykırdığını duydum. Kırılmış olan kılıcı ara. Onu İmladris'te bulacaksın. Orada Morgul büyülerinden güçlü öğütler alacaksın. Göreceksin beliren alameti. Kıyamete haber verecek sana. Uyanacak Isildur'un felaketi. Ve buçukluk atılacak öne. Bu sözlerden biz pek bir şey anlamadık ve Gondor irfanına vakıf olan Minas Tirith'in efendisi babamız Denethor'a danıştık. İmladris'in ta kuzeydeki bir vadiye elflerin verdiği eski bir isim olduğu ve töre bilginlerinin en büyüğü olan yarı elf Elrond'un burada oturduğundan gayri bir şey söylemedi. Bunun üzerine kardeşim durumumuzun müşkiliyetini de düşünerek rüyayı ciddiye alıp İmladris'i aramaya çıkmak istedi. Fakat yol kuşkular ve tehlikelerle dolu olduğu için yolculuğu ben üstlendim. Babam pek gönülsüz izin verdi bana. Ben de unutulmuş yollarda adını çok kişinin duyduğu ama yerini pek azının bildiği Elrond'un evini arayarak nice dolanıp durdum. Ve burada Elrond'un evinde daha birçok şeye vakıf olacaksınız dedi Aragorn ayağa kalkarak. Kılıcını Elrond'un önünde duran masanın üzerine attı. Kılıcın keskin yeri iki parçaya ayrılmıştı. İşte kırılan kılıç dedi. Peki sen kimsin? Hem Minas Tirith ile ne ilgin var diye sordu Boromir. Kolcunun yağız yüzüne ve mevsimlerin izlerini taşıyan pelerinine merakla bakarak. Arathorn oğlu Aragorn'dur kendisi dedi Elrond. Nesiller ötesinden Minas Itili Elendil'in oğlu Isildur'un soyundan geliyor. Kuzeydeki Dunedain'in reisi. O halktan çok az insan kaldı artık. O halde hiç de benim değil bu. Sana ait diye haykırdı Frodo hayretler içinde ayağa fırlayarak. Sanki yüzüğün hemen isteneceğini beklermiş gibiydi. İkimize de ait değil dedi Aragorn. Fakat bir süre için senin taşımam mukadder kılındı. Yüzüğü çıkar ortaya Frodo dedi Gandalf ciddiyetle. Vakti geldi. Yukarı kaldır. O zaman Boromir de bilmecesinin geri kalan kısmını anlayacaktır. Bir sessizlik oldu ve tüm gözler Frodo'ya çevrildi. Ani bir utanç ve korkuyla sarsıldı Frodo. Yüzüğü ortaya çıkarmaya büyük bir isteksizlik duyuyor, ona dokunmaya tiksiniyordu. Uzaklarda olmak isteği geçti içinden. Işıl ışıl yanıp sönen yüzüğü titreyen eliyle divandakilerin önünde havaya kaldırdı. İşte Isildur'un felaketi dedi Elrond. Altın yüzeye bakarken Boromir'in gözleri parlamıştı. Buçukluk diye mırıldandı. Demek Minas Tirith için kıyamet vakti geldi sonunda. Fakat öyleyse neden kırık bir kılıcı arayalım? O sözler Minas Tirith'in kıyameti demiyor, dedi Aragorn. Lakin kıyamet ile büyük eylemler gerçekten de çok yakındır. Çünkü kırılan kılıç Elendil'in kılıcıdır ve düştüğünden altında kalıp kırılmıştır. Tüm diğer miraslar kaybolsa da Elendil'in varisleri bu kılıca hep gözleri gibi baktılar. Çünkü aramızda eskiden beri yüzük yani Isildur'un felaketi bulununca kılıcın da tekrar yapılacağı söylenirdi. Şimdi aradığın kılıcı gördün. Ne istersin? Elendil'in hanedanının Gondor ülkesine dönmesini arzu ediyor musun? Lütuf dilenmek için değil, sadece bilmecenin anlamını bulmak için yollandım buraya diye cevap verdi Boromir gururla. Fakat zor durumdayız ve Elendil'in kılıcı ümitlerimizin ötesinde bir yardım olurdu bizim için. Eğer böylesine bir şey gerçekten de geçmişin gölgeleri arasından çıkıp gelebilecekse. Tekrar Aragorn'a baktı. Gözlerinde kuşku vardı. Frodo yanında Bilbo'nun sabırsızca kıpırdandığını hissetti. Belli ki arkadaşı adına canı sıkılmıştı. Aniden ayağa kalkarak patladı Bilbo. Altın olan her şey parlamaz. Her gezgin yitirmemiştir yolunu. Gücü olan yaşlı kolay kolay solmaz. Derindeki kök atlatırdı onu. Küllerden bir ateş dirilecek. Bir ışık fırlayacak gölgelerden. Kırılan kılıç yenilenecek. Şimdi taçsız olan kral olacak yeniden. Pek güzel değil belki ama tam konuya parmak basıyor. Elrond'un sözlerinden ötesine ihtiyacın varsa tabii. Madem bunu duymak için 110 günlük yol gelmişsin bari kulak ver. Burnundan soluyarak yerine oturdu. Bunu ben kendim yazdım diye fısıldadı Frodo'ya. Dunadan için uzun zaman önce bana kendini ilk anlattığı zamanlar. Neredeyse keşke maceralarım sona ermiş olmasaydı da onun günü geldiğinde yanında gelebilseydim diye geçiyor içimden. Aragorn ona gülümsedi. Sonra tekrar Boromir'e döndü. Kendi adıma kuşkunuzu affediyorum dedi. Denethor'un salonlarında tüm heybetleriyle duran Elendil ile Isildur'un oyma suretlerine hiç de benziyor sayılmam. Isildur'un kendisi değil, sadece varisiyim ben. Zorlu ve uzun bir yaşamım oldu. Gondor ile buranın arasında uzanan fersahlar benim yolculuklarımın pek küçük bir kısmıdır ancak. Ta göklerindeki yıldızların başka olduğu uzak Rum ve Harad ülkelerine kadar nice dağ, nice nehir açtım, nice ova kat ettim. Fakat yuva diyebileceğim bir yer varsa kuzeydedir. Çünkü Valandil'in varisleri muntazaman babadan oğula geçen bir soy halinde nesillerdir burada yaşamakta. Günlerimiz karardı, sayımız azaldı ama kılıç hep bir sonraki nesle aktarıldı. Ve son söz olarak size şu kadarını söyleyeceğim Boromir. Biz yabanın kolcuları, yalnız adamlarız, avcıyız ama avımız daima düşmanın uçaklarıdır. Çünkü bu uçaklar sadece Mordor'da değil pek çok yerde bulunurlar. Gondor sağlam bir kale ise Boromir biz de bir diğer rolü üstlendik. Sizin sağlam surlarınızın ve parlak kılıçlarınızın engelleyemediği nice şer yaratığı var. Kendi sınırlarınız dışındaki toprakları pek az tanıyorsunuz. Barış ve özgürlük mü demiştiniz? Biz olmasaydık kuzey bunları pek az görmüş olurdu. Korkunun karşısında eriyip giderlerdi. Fakat karanlık şeyler ıssız dağlardan çıkıp geldiklerinde veya güneşsiz ormanlardan sürünüp çıktıklarında bizden kaçıyorlar. Dunedain uyusa veya tümü ölüp gitmiş olsa kim hangi yollarda seyahate cesaret edebilirdi? Sessiz topraklarda yahut basit insanların evlerinde geceleri kimin canı emniyette olurdu ki? Yine de sizin kadar bile şükran görmeyiz biz. Yolcular bize kötü gözle bakar. Köylüler aşağılayıcı atlar takarlar. Biz her an nöbette olmasak kanını donduracak veya küçük kasabasını harabeye çevirecek düşmanlardan bir günlük mesafede oturan şişman bir adam yol gezer der bana. Yine de başka türlü olmasını istemeyiz. Basit halk ancak huzursuzluk ve korkudan azade ise basit olabilir ve onları bu şekilde koruyabilmek için de bizim gizli kalmamız gerekir. Uzun yıllar boyunca benim sülalemin görevi olmuştur bu. Fakat şimdi dünya bir kez daha değişiyor. Yeni bir zaman geliyor. Isildur'un felaketi bu. Savaş kapıda. Kılıç yeniden yapılacak. Minas Tirith'e geleceğim. Isildur'un felaketi bulundu diyorsun dedi Boromir. Buçukluğun elinde parlak bir yüzük gördüm. Fakat Isildur dünyanın bu devri başlamadan önce göçtü derler. Arifler bu yüzüğün onun yüzüğü olduğunu nereden biliyor? Ve bu kadar garip bir ulak tarafından buraya getirilene dek bunca yıldır nasıl intikal etmiş? Bu anlatılacak dedi Elrond. Ama ne olur hemen demeyin efendim dedi Bilbo. Güneş öğlene doğru tırmanmaya başladı bile. Bana kuvvet verecek bir şeylere ihtiyacım var doğrusu. Sizin adınızı söylememiştim dedi Elrond gülümseyerek. Ama şimdi söylüyorum. Haydi bize hikayenizi anlatın. Henüz mısralara dökmediyseniz nesir olarak da anlatabilirsiniz. Ne kadar özlü olursa yemeğe de o kadar çabuk yetişirsiniz. Pekala dedi Bilbo. Emrinize uyacağım. Fakat bu kez doğru öyküyü anlatacağım. Ve eğer burada öbür türlüsünü anlattığıma şahit olanlar varsa yan gözle Gloin'e baktı. Bunu unutup beni affetmelerini rica ediyorum. O vakitler bu hazinenin tamamen bana ait olduğuna şüphe bırakmamak ve bana yakıştırılan hırsız isminden kurtulmak istemiştim sadece. Ama belki de artık meseleyi biraz daha iyi anlıyorumdur. Her neyse, işte olanlar. Oradaki bazıları için Bilbo'nun öyküsü tamamıyla yeniydi ve onlar hayretle dinlerken aslında halinden hiç de şikayetçi görünmeyen yaşlı hobbit de Gollum ile olan macerasını baştan sona nakletti. Tek bir bilmeceyi bile eksik bırakmadı. Bıraksalar doğum günü davetiyle şairden yok oluşunun öyküsünü de anlatacaktı. Fakat Elrond elini kaldırdı. ''Pek güzel anlattınız dostum.'' dedi. ''Lakin bu seferlik bu kadarı kâfi.'' Şu an için yüzüğün varisiniz Frodo'ya geçmiş olduğunu bilmek yetişir. Şimdi izin verelim o konuşsun. Bunun üzerine Frodo, Bilbo gibi istekli olmasa da kalkıp eline geçtiği günden itibaren yüzüğe dair ne olup bittiyse hepsini anlattı. Hobbit köyden Bruin'den geçidine kadar olan yolculuğunun her bir adımı sorgulandı, tartışıldı ve kara süvariler ile ilgili hatırlayabildiği her şey uzun uzun incelendi. Sonunda tekrar yerine oturdu. Fena sayılmaz dedi Bilbo ona. Eğer habire sözünü kesip durmasalardı güzel bir öykü çıkartacaktın ortaya. Birkaç not almaya çalıştım Ama eğer bunları yazacaksam bir ara oturup baştan sona üzerinden geçmemiz lazım. Daha sen buraya gelinceye kadar bölümler dolusu olay geçmiş. Evet, oldukça uzun bir öykü oldu diye cevapladı Frodo. Fakat bana hala tamamlanmış gibi gelmiyor. Ben daha bir sürü şeyi, özellikle de Gandalf ile ilgili meseleleri öğrenmek istiyorum. Yakınlarında oturan limanlardan Galdor onun sözlerine kulak misafiri olmuştu. Buna aynen katılıyorum diye haykırdı ve Elrond'a döndü. Daha az bilgisi olanlara pek öyle gelmese de buçukluğun hazinesinin uzun zamandır tartışılan âli yüzük olduğuna inanmak için ariflerin haklı sebepleri olsa gerek. Fakat kanıtları bizler de duysak olmaz mı? Ve bir sorum daha var. Saruman nerede? O yüzüklerin irfanına vakıf biridir. Ama aramızda değil. Onun görüşü nedir? Eğer bizim dinlemiş olduğumuz şeylerden haberdar ise. Sorduğunuz sorular birbiriyle bağlantılı, Galdor, dedi Elrond. Bunları unutmuş değilim. Bu sorular da cevaplandırılacak. Lakin bunları açıklamak Gandalf'a düşüyor. Son olarak onu konuşmaya davet ediyorum. Çünkü şeref yeri ona aittir ve meselenin tümüne de başı çeken o olmuştur. Çoğu kişi için Galdor, dedi Gandalf, Gloin'in getirdiği haber ve Frodo'nun uğradığı takip, buçukluğun hazinesinin düşman için çok büyük bir değer taşıdığını kanıtlamaya yeter de artar bile. Fakat bir yüzük bu. O halde dokuzlar Nazgul'un elinde. Yediler de ya alınmış ya da yok edilmiş. Bu söz üzerine Gloin kıpırdandı ama bir şey söylemedi. Üçleri biliyoruz. O halde onun bu kadar arzu ettiği bu tek yüzük de neyin nesi? Gerçekten de nehir ile dağ arasında, yani kaybolma ve bulunma arasında büyük bir zaman boşluğu var. Fakat ariflerin bilgisindeki bu boşluk nihayet doldurulabildi. Ama fazlasıyla uzun sürdü bu. Çünkü düşman hemen ensemizdeydi. Benim korktuğumdan da daha yakındı bize. Ve bu yıla görünüşe göre daha bu geçtiğimiz yaza kadar gerçeği tümüyle öğrenememiş olduğu için çok şanslıyız. Burada bulunanların bazıları bizzat benim Dol Guldur'daki Necromancer'ın kapılarından girip ahvalini gizlice araştırmaya cüret ettiğimi ve korkularımızın gerçekten de yerinde olduğunu öğrendiğimi hatırlayacaktır. O en nihayet yeniden cisimleşip güç bulan Sauron'dan, eski düşmanımızdan başkası değildi. Kiminiz Saruman'ın bizi ona karşı açıkça harekete geçmekten caydırdığını ve uzun süre onu gözlemekle yetindiğimizde hatırlayacaktır. Yine de en sonunda onun gölgesi büyüdükçe Saruman da kabul etmek zorunda kaldı ve divan gücünü ortaya koyarak kötülüğü kuyut ormandan attı. Ve bu da tam yüzüğün bulunduğu sene gerçekleşti. Garip bir rastlantı, eğer rastlandıydıysa. Fakat Elrond'un öngörmüş olduğu gibi çok geç kalmıştık. Sauron da bizi izlemiş ve Mordor'u dokuz hizmetkarının oturduğu Minas Morgul aracılığıyla uzaktan yöneterek bizim saldırımıza karşı çoktan hazırlanmıştı. Sonra bizim önümüzden geri çekildi. Ama sadece kaçar gibi yapıyordu. Kısa bir süre sonra karanlık kuleye gelerek kendisini açık açık gösterdi. Bunun üzerine divan son kez toplandı. Çünkü tek yüzüğü gitgide daha büyük bir telaşla aramakta olduğunu artık öğrenmiştik. O sırada onun yüzük hakkında bizim duymadığımız bir haber almış olacağından korkuyorduk. Fakat Saruman öyle olmadığını söyleyerek daha önce dediklerini tekrarladı. Tek yüzüğün orta dünyada bir daha hiçbir zaman bulunamayacağını. En kötü ihtimalle, dedi, düşmanımız yüzüğün bizde olmadığını ve hala kayıp olduğunu biliyor. Fakat kaybolmuş bir şeyin yeniden bulunabileceğini düşünüyor. Korkmayın, ümidi onu kandıracak. Bu konuyu ben var gücümle incelemedim mi? Yüzük Ulu Anduin'e düştü ve ta Sauron uyurken nehirde sürüklenerek denize vardı. Bırakın sona kadar orada yatıp dursun. Gandalf bir an susup sundurmadan doğuya, muazzam köklerinde dünyanın tehlikesinin onca zaman saklı kaldığı dumanlı dağların uzaktaki zirvelerine doğru baktı. İç geçirdi. Orada yanlış yaptım, dedi. Arif Saruman'ın sözleriyle yatıştım. Oysa gerçeği daha önce aramaya başlamalıydım. O zaman şu an içinde bulunduğumuz tehlike daha az olurdu. Hepimiz kabahatliyiz, dedi Elrond. Ve eğer sizin gayretleriniz olmasaydı belki de karanlık çoktan üzerimize çökmüş olacaktı. Lakin devam ediniz. Mantıken ortada telaşlanacak bir şey yoktu. Ama daha ilk başından içime sinmemişti, dedi Gandalf. Ve bu şeyin Gollum'un eline nasıl geçtiğini, ne kadar zamandır buna sahip olduğunu merak ediyordum. Bu yüzden eninde sonunda karanlığından çıkıp hazinesini arayacağını düşünerek yoluna gözcüler diktim. Çıktı, fakat kaçtı ve bulunamadı. Sonra da heyhat. Çok vakit yaptığımız gibi işin ucunu bırakıp sadece izlemek ve beklemekle yetindim. Zaman endişeler içinde akıp geçti. Ta ki benim kuşkularım bir kez daha ama bu kez ani bir korku halinde uyanıncaya kadar. Hobbit'in yüzüğü nereden gelmişti? Korkularımda haklıysam ne yapılmalıydı? Bu konularda bir karar almam gerekiyordu. Fakat zamansız bir fısıltı olur da yanlış bir yere varırsa nasıl bir tehlike doğacağını bildiğimden korkumdan kimseye söz etmiyordum. Karanlık Kule ile yaptığımız tüm o uzun savaşlarda en büyük düşmanımız hep hıyanet olmuştur. Bu 17 yıl önceydi. Çok geçmeden şairin civarında kurduyla kuşuyla her türden casusun toplandığını fark ettim ve korkum arttı. Dunedain'den yardım istedim. Nöbetlerini iki misline çıkarttılar ve içimi Isildur'un varisi Aragorn'a açtım. Ve ben dedi Aragorn, olan olmuş gibi görünse de Gollum'un peşine düşmemiz gerektiğini öğütledim. Isildur'un hatasını tamir etmek de Isildur'un varisine düşeceğinden bu uzun ve ümitsiz araştırmada Gandalf'a yoldaşlık ettim. Sonra Gandalf, yaban elleri nasıl bir baştan bir başa ta gölge dağlarının dibine ve Mordor'un duvarlarına dek aradıklarını anlattı. Buralarda onun hakkında söylentiler duyduk. Karanlık tepelerde uzun süre kalmış olduğunu tahmin ettik. Fakat bir türlü onu bulamadık ve sonunda ben umudumu kaybettim. Ama tam ümitsizlik içindeyken belki de Gollum'un bulunmasına gerek bırakmayacak bir deney geldi aklıma. Yüzüğün kendisi bize tek yüzük olup olmadığını söyleyebilirdi. Divanda konuşulan kelimeler hafızama geri geldi. Saruman'ın söylediği zaman pek de üzerinde durmadığım sözleri. Şimdi bu sözleri açık seçik yüreğimde duyuyorum. Dokuzlar, yediler ve üçlerin demişti. Hepsinin kendine has taşları vardır. Fakat tek yüzük öyle değildir. Sanki daha önemsiz yüzüklerden biriymiş gibi yuvarlak ve süssüzdür. Fakat yapıcısı yüzüğün üzerine öyle işaretler koymuştur ki ustalar belki hala bunları görüp okuyabilir. O işaretlerin ne olduğunu söylememişti. Şimdi kim bilecekti bunları? Yapanın kendisi ve belki Saruman. Fakat irfan ne kadar büyük olursa olsun bir kaynağı olmalıdır. Kaybolmadan önce bu şeye Sauron'dan başka kimin eli değmişti? Sadece Isildur'un eli. Bu düşünceyle takipten vazgeçerek derhal Gondor'a koştum. Eskiden benim tarikatımın üyeleri burada hüsnü kabul görür. Özellikle de Saruman sık sık şehrin beylerine konuk olup uzun süre kalırdı. Bey Denethor eskiye nazaran beni daha az bir muhabbetle karşıladı ve herkeslerden sakındığı parşömen tomarları ve kitapları arasında bir araştırma yapmama gönülsüzce müsaade etti. Eğer gerçekten de söylediğiniz gibi sadece eski günlerin ve şehrin kuruluşunun kayıtlarına bakacaksanız okuyun gitsin dedi. Çünkü benim için geçmiş gelecekten daha az karanlık ve benim sorumluluğum altında olan da gelecektir. Fakat eğer burada uzun süre çalışmış olan Saruman'dan bile daha önerli değilseniz, benim bu şehrin irfanının üstadı olarak zaten çok iyi bildiğim şeylerden başka hiçbir şey bulamazsınız. Böyle dedi Denethor. Oysa kütüphanesinde nice kayıt var ki artık töre bilginlerinin bile pek azı okuyabilir. Çünkü insanlar zamanla bu kayıtlardaki yazı ve lisanları unutmuştur. Ve Boromir hala Minas Tirith'te duran, sanırım kralların kaybından beri Saruman ve benden başka hiç kimsenin okumadığı Isildur'un kendisi tarafından yazılmış bir parşömen var. Çünkü Isildur bazı hikayelerde anlattığı gibi Mordor'daki savaştan sonra hemen ordularını yürütmüş değildi. Kuzeydekilerin bazıları öyle anlatmış olabilir diye kesti sözünü Boromir. Gondor'da herkes onun önce Minas Anor'a giderek yeğeni Meneldil'e Güney Krallığı'nın idaresini teslim etmeden önce bir süre eğitim verdiğini bilir ve o sırada oraya kardeşinin anısına ak ağaçın son fidanını dikmiş. Fakat yine o sırada bu parşömeni de yazmış dedi Gandalf. Ve bu Gondor'da hatırlanmıyor görünüşe göre. Çünkü bu parşömen yüzük ile ilgili ve Isildur orada şöyle yazmış. Âli yüzük artık Kuzey Krallığı'nın mirası olacak. Lakin zaman gelir bu büyük olayların hatırası solabilir diye gene Elendil'in varislerinin yaşadığı Gondor'a da yüzüğün kayıtları bırakılacaktır. Bu sözlerden sonra Isildur yüzüğü bulduğu haliyle tarif etmiş. İlk aldığımda sıcaktı. Kor gibi sıcak. Elimi öyle kavurdu ki ömrüm oldukça acısından kurtulacağımı zannetmem. Lakin daha ben bu yazıyı yazarken soğudu ve sanki çekti, küçüldü. Gerçi ne güzelliğinden ne de biçiminden bir şey yitirdi. İlk başlarda üzerinde alev gibi kıpkızıl görünen yazı daha şimdiden soluyor ve artık hayal meyal okunabiliyor. Eregion'dan bir elf yazısıyla nakşedilmiş. Çünkü Mordor'un harfleri bu kadar ince bir işe imkan vermez. Ancak lisanı tanımıyorum. Menfur ve kaba olduğuna göre zannımca kara ülkenin dillerindendir. Ne kötülükler anlattığını bilemiyorum. Lakin tamamen silinip unutulmadan önce buraya bir kopyasını çizeceğim. Belki yüzük kapkara olduğu halde ateş gibi yanan ve böylece Gilgalad'ı yok eden Sauron'un elinin hararetini arıyordur. Belki de altın bir daha ısıtılırsa yazı gene okunabilir. Lakin ben şahsen Sauron'un yaptığı yegane güzel işi olan bu şeye bir ziyan gelmesini göze alamam. Bedelini büyük bir acıyla ödemiş olsam da benim için kıymetlidir. Bu kelimeleri okuyunca araştırmam sona erdi. Çünkü çizilmiş yazı gerçekten de Isildur'un tahmin ettiği gibi Mordor'un ve kulenin hizmetkarlarının lisanıydı. Ve orada söylenen şeyler zaten biliniyordu. Çünkü Sauron tek yüzüğü ilk taktığı gün üçlerin yapıcısı Celebrimbor, Sauron'u fark etmiş ve uzaktan onun bu sözleri söylediğini duymuş, Sauron'un kötü niyeti de böylece ortaya çıkmıştı. Hemen Denethor'dan müsaade istedim. Fakat tam ben kuzeye doğru yola koyulmuştum ki, Lorien'den Aragorn'un oradan geçmiş olduğuna ve Gollum denen yaratığı bulduğuna dair haberler geldi. O yüzden önce öyküsünü dinlemek için onunla buluşmaya gittim. Tek başına ne gibi ölümcül tehlikelere atıldığını tahmin etmekten bile korkuyordum. Onları anlatmaya pek hacet yok dedi Aragorn. Eğer insanın kara kapı menzilinde gezmesi yahut Morgul Vadisi'nin zehirli çiçekleri üzerinde dolanması gerekiyorsa tehlikeleri de göze alacak demektir. Ben de sonunda yeise düşmüş, dönüş yolculuğuna başlamıştım. Derken şans eseri birdenbire aradığım şeye rast geldim. Çamurlu bir su birikintisinin yanında yumuşak ayak izleri. Fakat bu kez izler tazeydi ve hızlı oldukları anlaşılıyordu. Ve Mordor'a değil, Mordor'dan bu yana geliyordu. Ölü bataklıklar boyunca onu izleyip sonunda ele geçirdim. Durgun ve ölü bir bataklık kenarında pusuya yatmış, kara akşam çökerken suyun içini gözetler durumda yakaladım onu. Gollum'u. Yeşil balçıkla sıvalıydı. Korkarım beni hiçbir vakit sevmeyecek. Çünkü beni ısırdı ve ben de yumuşak davranmadım. Dişlerinin izinden başka bir şey alamadım ağzından. Bu bölümünü geri dönüş yolunu yani sabah akşam onu gözetlemeyi, sonunda içecek ve yiyeceksizlikten terbiye oluncaya kadar boynunda bir yular, ağzında tıkaçla önümde yürütmeyi, durmadan onu kuyut ormana doğru sürmeyi, tüm yolculuğumun en kötü bölümü sayabilirim. Sonunda kuyut ormana varıp kararlaştırmış olduğumuz gibi onu elflere teslim ettim. Ondan kurtulacağım anı iple çekmiştim doğrusu. Çünkü berbat kokuyordu. Kendi adıma bir daha yüzünü bile görmek istemem. Fakat Gandalf gelip onunla uzun uzun konuşmaya tahammül etti. Evet, uzun ve yorucuydu dedi Gandalf. Fakat kazançsız da sayılmazdı. Bir kere onun yüzüğü nasıl kaybettiğine dair anlattığı öykü Bilbo'nun şimdi ilk kez açık açık anlattıklarına uyuyordu. Fakat bunu zaten tahmin ediyor olduğumdan bunun pek bir önemi yoktu. Ama o sırada ilk kez Gollum'un yüzüğünün ferah çayırlarının yakınındaki büyük nehirden çıkmış olduğunu öğrendim. Ve aynı zamanda yüzüğe uzun bir süre sahip olduğunu da öğrenmiş oldum. Kendi küçük ırkının birçok ömrü boyunca sahip olmuştu yüzüğe. Yüzüğün gücü ömrünü kat kat uzatmıştı. Fakat bu kudret sadece âli yüzüklerde vardır. Ve eğer bu yeterince önemli bir kanıt sayılmazsa Galdor, bir de sözünü ettiğim diğer deney vardı. Burada havaya kaldırıldığında gördüğünüz yuvarlak ve süssüz olan bu yüzükte Isildur'un söylemiş olduğu harfler hala okunabilmekte. Tabii eğer bu altın nesneyi bir süreliğine ateşe atacak yüreğiniz varsa. Bu dediğimi ben yaptım ve şunları okudum. Büyücünün sesindeki değişim hayret vericiydi. Sesi aniden tehditkar, güçlü ve taş gibi sert oluvermişti. Tepedeki güneşin önünden bir gölge geçmişti sanki. Sundurma bir an için karardı. Herkes titredi ve elfler kulaklarını kapattılar. Şimdiye kadar hiç kimse İmdatris'te o lisanın kelimelerini sarf etmeye cüret etmemişti gri Gandalf, dedi Elrond. Gölge geçip topluluk bir kez daha nefes almaya başlayınca. Bir daha da bunun tekrarlanmayacağını temenni edelim, diye cevapladı Gandalf. Bununla birlikte affınızı dilemiyorum, efendi Elrond. Eğer bu lisanın yakında batının her köşesinde işitilmesini istemiyorsak, artık herkes kuşkuyu bırakıp bu şeyin gerçekten de ariflerin beyan ettiği şey olduğunu kabul etsin. Bu, düşmanın tüm garazıyla yüklü hazinesi ve onun eski gücünün bir kısmı bunda saklı.